Gönül Sohbetleri. Sevgili dinleyenlerim, saatlerimiz 10.33'ü gösteriyor. Gönül Sohbetleri bu cuma gününde de devam ediyor. Nilgün Yıldırım hazırlıyor programı. Ali İhsan Yıldız var teknik kasada şu anda. Ben Yasemin Pamukçu, Çankaya Müftüsü Ali Gülden hocamızı ağırlıyorum bugün yayınımızda her hafta olduğu gibi. Evet, bugün hocamız musibetler ve Müslüman başlıkları üzerine konuşmamızı tavsiye ettiler. Evet, bu konuda konuşacağımız çok şey var bir eki ama yine önemli gelişmelerden birisini de hocamızla paylaşacağız. 5 yılda bir düzenlenen ve artık en üst istişare kurulu olduğunu söylüyor hocamız. Din Şurası 25-28 Kasım arasında icra edildi. Peki hocam, bu 5 yılda bir düzenleniyor ve çok geniş kapsamlı mı ve konu başlıkları neler oluyor şöyle, genelde?
Bu seneki konu başlığı sosyokültürel değişim ve Diyanet hizmetleri başlığı altında değerlendirildi. Tabii o sosyokültürel kavramı çok geniş bir kavram.
Evet.
Hayatın hemen hemen bütününü hem kültürel açıdan hem sosyal açıdan hem de bir manada da dinle de bütünleştirerek bir hayat okuması anlamına gelebilir bu. Şimdi bu kurul, şura daha doğrusu, katılımcı olarak üniversiteden üst düzey profesörler, alanında uzman hocalarımız, sivil toplum kuruluşlarından öne çıkmış, bu alanda söz sahibi olabilecek kişiler, kurumumuzun en üst yetkilileri ve taşrada bu hizmeti defte eden müftülerden oluşan yaklaşık 353 kişilik bir davetliyle beraber 4 günlük bir süreçte müzakereleri yapıldı. 5 ayrı komisyon teşekkür ettirildi.
Ankara'da mı gerçekleştirildi?
Ankara'da gerçekleştirildi. Green Park Otel'de gerçekleştirildi. Bu her bir komisyona ayrı başlıklar, yani ana tema sosyokültürel değişim olmak kaydıyla Diyanet'in işte din hizmetleri, Diyanet'in eğitim hizmetleri, Diyanet'in yurt dışı hizmetleri ve genel anlamda Diyanet'in toplum üzerindeki yansımaları, toplumun dine bakışı gibi alt başlıkları hemen hemen toplumda dinin gündeme geldiği her alanı içerecek şekilde oluşturulmuş alt başlıklar altında bu konular müzakere edildi. Özellikle güncel konular, işte aile içerisinde yaşanan sıkıntılar, işte intihar vakaları, okullarda özellikle çocuklarımız ve gençlerimiz üzerinde gerçekleşen ve belki bir iç ve dış sahipleri de olduğuna inanılan deizm, ateizm ve benzeri düşünsel anlamdaki bilgi yoksunluğundan kaynaklanan sıkıntılar, bozulmalar. Bunun dışında işte dışarıdan bize bir takım isimlerle ülkemizde işte yogadır ve benzeri, kişisel gelişimdir ve benzeri adlarla belki de bilinçli olarak biraz da kendi inanç ve kültür değerlerimizi dejenere etme adına bizim içimize empoze edilmeye çalışılan o faaliyetlerin deşifre edilmesi ve onlara dönük doğru algının ve doğru din tanımının geliştirilmesi. Yine dinin sabiteleri üzerinde özellikle dikkatli olunup ama değişken üzerinde de, fetva üzerinde, içtihat üzerinde de günceli yakalanıp günün ihtiyaçlarına çözümler üretilmesi konusunda epeyce teklifler, yaklaşık 37 teklif sunuldu bu başlıklar altında, temel başlık. İçinde farklı somut öneriler de vardı.
Tümünü konuşabildiniz mi hocam?
Tabii ki. Yani bu 5 komisyonda 48'er kişilik üyeleri ayrı ayrı komisyonlara gözlemcileriyle beraber oluşturuldu ve geniş çaplı müzakereler yapıldı. Her bir başlık müstakilen müzakere edildi. Artısı, eksisi, dünyaya ve ülkemize yansımaları, böyle bir başlığın, daha doğrusu böyle bir teklifin gündeme gelmesi halinde temel sonuçları gibi konular müzakere edilerek özenle bir 37 madde tespit edildi ve onlar dün itibariyle Sayın Cumhurbaşkanımızın da iştirakiyle ülke insanımıza takdim edildi, sunuldu. Ve Diyanet'in, başkanlığımızın önümüzdeki 5 yıllık adeta bir stratejisi, yürüyüş yolu diyebileceğimiz anlamda bir kurallar ve teklifler bütünü ortaya çıkmış oldu.
Evet. Bu konuda peki hocam yani dil birliği oluşturulabiliyor mu? Yani bu bir hani yaptırım şeklinde mi? Yani
herkes bunlar şöyle, öncelikli olarak bu kararlar kurumumuza teklifler, öneriler anlamında bir anlam içeriyor.
Çıkan sonuç.
Tabii o sonuç kuruma böyle böyle yaparsan iyi olur teklifini öneriyor. Bunların her birisi işte başkanlıkta bizim 5 temel genel müdürlüğümüz var. Yani başta din hizmetleri olmak üzere eğitim hizmetleri, yurt dışı hizmetleri, yayın hizmetleri gibi farklı başlıklarda genel müdürlüklerimiz var. O her bir genel müdürlüklerimize bunlar adeta birer ödev niteliğinde. Yani önümüzdeki süreci bu alınan kararlar muvacihasında şekillendirin, takip edin, yürütün ve topluma bir dinin günceli yakalaması adına bir alternatifler sunun. Var olan problemlerin de önüne geçin anlamında teklif içeriyor bunlar. Hatta dün Sayın Cumhurbaşkanımız bunların mutlaka takip edilmesi ve sonuçlarının alınması, muvaffak olunanların ayrı tutulup olunamayanların nedeni ve niçin üzerinde düşünülmesi konusunda da bir ödev vermiş oldu ve bu sağlıklı bir şey oldu. Dolayısıyla inşallah önümüzdeki bu 5 yıl hem kurumsal anlamda bizim ürettiğimiz hizmetler hem de genel anlamda din üzerinde ülkemizde farklı oluşumlar, farklı isimler, farklı tanımlar altında bu hizmeti deruhte edenlerle beraber bir ortak yürüyüş yolu belirlensin. Yani her kafadan bir ses de çıkmasın. Çünkü din alanı herkesin çok rahat konuştuğu, çok rahat hüküm verdiği bir alana dönüştü. Ve bozulmalar da bu alanda yaşanıyor. Biliyorsunuz bizim gibi Orta Doğu coğrafyasında din hassasiyetin en üstte tutulduğu, bağlılığın en üst seviyede yaşandığı, din alanı söz konusu olduğunda hemen herkesin bir vesile çabukça ikna olduğu bir alan. Ama bir taraftan da bizim coğrafyamız din konusundaki sahih bilginin vaktinde öğrenilmesi, okunulması konusunda da en alt seviyede diyebileceğimiz bir durumdayız. Bir taraftan bilgi eksikliği var, bir taraftan kabul oranı alabildiğine yüksek. Dolayısıyla bu iki durum şunu ortaya çıkarıyor. Suistimalcilerin toplumda çok çabukça kabul görüp ve aldatmasına kapı açabiliyor. Bunun işte zaman zaman haberlere yansıyor. Zaman zaman işte FETÖ örneğinde gördüğümüz gibi
kitaplar
yazılıyor gibi. Ya da işte bugün sosyal medya, belki bu başlıkta şu da çok detaylı görüşüldü. Özellikle dijital çağ olması hasebiyle çağımızın başkanlığın dijital çağ yakalama adına da dijital birimler oluşturulması, bu anlamda ki yayınlarını artırması, kısa filmler oluşturması, yani toplumun dikkatini çekecek, bozulmanın belki bir manada önüne geçecek, dinin insanın yeryüzündeki huzuru, mutluluğu, saadetine dönük önerilerini daha rahat her kesimden halkımıza ulaştırabilecek çalışmaların altına imza atılması da tavsiye edildi bu şurada.
Çok güzel. Hocam evet, musibet, bu kelime yani bizim herhalde beklemediğimiz şeyler.
Evet.
Hazırlıksız olduğumuzda başımıza gelen olumsuz olaylar olarak
adlandırılır. Diyebiliriz, doğru. Şimdi isterseniz şuradan giriş yapalım. Hazreti Peygamber bir gün aleyhissalatü vesselam arkadaşlarıyla beraber otururken eline bir çubuk alır. Hani bugün bizim elimize kalem alıp şöyle bir temiz sayfa açıp onun üzerinde bir takım işaretlemeler, çizimler yaptığımız gibi. Hazreti Peygamber eline böyle bir çubuk alır. Yerde çizgiler çizmeye başlar. Önce bir kare çizer. O karenin içerisinde ortasından bir baştan bir başa ulaşacak bir çizgi çizer. Daha sonra o çizgiden karenin köşelerine doğru da küçük küçük tekrar çizgiler oluşturur. Altlı ve üstlü. Bir de dışına çizgi çizer. Döner arkadaşlarına sorar. Bundan ne anladınız, yani bu nedir diye sorar. Arkadaşlar derler ki genel uygulamalar böyledir Hazreti Peygamber'in arkadaşlarının. Allah ve Resulü daha iyi bilir derler. Yani anlatımı ona bırakırlar. Allah Resulü sonra anlatmaya başlar. Der ki şu kare, oluşturduğum kare insanın ecelidir der. Ortaya çizdiğimiz çizgiyi de insandır der. Yani bir hayat okuması yapar Hazreti Peygamber. Yani dünyaya gelmiş bir insanın hayatta ki pozisyonu nedir? Bu pozisyonu insanın kuşatan sınırlar ve insanın karşılaştığı durumlarla beraber bir okuma yapar adeta. Bu ortadaki çizgi de insandır der. Şu bu çizgiye doğru dik çizilen küçük çizgiler de ona isabet etmesi muhtemel musibetlerdir der. Bu karenin dışındaki çizgi de insanın hayalleri, beklentileri, ümitleridir der. Vaka da şudur. İnsan hayallerine, beklentilerine ulaşmak ister ama bu musibetler de bir bir insanın üzerine gelir. Biri isabet etmezse birisi insana isabet eder der Hazreti Peygamber. Bu musibetlerden aslında kurtulmak için de farklı zamanlardaki önerilerine baktığımızda Peygamberimiz şunu salık verir. Tazarru ve tasattukla bela dalgalarını def edin der Hazreti Peygamber. Tazarru diye önerdiği şey duadır. Yani yaratıcının kapısını çalmak. Çünkü bu hayatta biz her ne kadar çok etkin bir varlık gibi gözüksek de aslında etkinliğimiz çok sınırlı. Yani kendi alanımızda doğru çok büyük işler, kendi hayatımıza doğru çok büyük kararlar alıyor. Yeryüzünde bir takım şeyleri değiştiriyor, dönüştürüyoruz. Kümülatif anlamda baktığımızda. Ama nihai tahlilde biraz önceki Hazreti Peygamber'in şekil çizmesinin örneğinde görüldüğü gibi bizi de kuşatan bir ecel var, sınır var. Yani biz şunu diyemiyoruz. Ya ben bu hayatı istemiyorum da başka bir hayatta yaşayacağım. Bu çağı hoşuma gitmedi. Gideyim bir başka çağda yaşayayım demek gibi. Ya da ben ölümü kendim belirleyeyim. Şu kadar zamanda değil de bu kadar zamanda ölüm bana gelsin demek gibi hiçbirimizin alternatifi yok. Yok. Bunlar bizi işte o ecel dediğimiz şey bizi bu anlamda kuşatmış durumda. İşte o kuşatılmışlığın içerisinde de bir taraftan bizim hiç beklemediğimiz, bizim hiç arzu etmediğimiz, sizin başlıkta da vurguladığınız üzere bir takım şeyler hep başımıza geliyor. İşte yola çıkıyoruz, Allah vermesin kazayla karşılaşıyoruz. Ayağımıza bir şey takılıyor, düşüyoruz. Doğal hiç beklemediğimiz var. Bir insan, doğal afetler var. Çok daha büyük oranda. Tabii. Herkesi kuşatıcı anlamda.
Tabii.
Ya da ferdi anlamda yolda giderken hiç beklemediğimiz bir insan hiç beklemediğim bir tavırla size çekiyor silahını uzatıyor. Ya, olumsuz bir tepki. Nitekim haberlere yansıyan olumsuzluklara baktığınızda başınıza gelmesi muhtemel aslında birden çok sıkıntılar var. Ya işte bu sıkıntıları bu anlamda Hazreti Peygamber insanı kuşatan olumsuzluklar olarak okuyor. Ama bu olumsuzlukların da bir taraftan karşılanmasının nasıl yapılmasıyla ilgili de bize çok güzel tavsiyelerde bulunuyor. Mesela bir gün kabristandan arkadaşlarıyla beraber geçerken bir hanımefendinin bir kabir başında oturmuş. Biraz da böyle tabii demek ki ciğeri tam derinden yandı ki üzüntüsü yüksek oranda anlaşılan. Biraz da tepkiyi fazla vererek bir gözyaşı döktüğüne şahitlik eder Hazreti Peygamber. Hanımefendiye şu tavsiyede bulunur. Sabret ki mükafatını Allah'tan alasın der. Tabii bu hanımefendi kafasını kaldırıp bu tavsiyede bulunanın kim olduğunun farkında değildir. O da o anda şöyle bir cevap verir. Bu musibet sizin başınıza gelseydi böyle demezdiniz der Hazreti Peygamber'e. Tabii Hazreti Peygamber'in yanında arkadaşları da var. Tavsiyede bulunan bir peygamber, cevap veren işte bir hanımefendi. Daha sonra gider bu hanımı hatırlatırlar. Senin bu cevap verdiğin Allah'ın Resulü'ydü derler. Hanım birden üzülür, mahcup olur. Kalkar Hazreti Peygamber'in yanına gelir. Ey Allah'ın Resulü ben siz olduğunuzu fark edemedim üzüntüden, acıdan der. Orada Hazreti Peygamber şöyle bir tavsiyede bulunur. Belki bu hepimiz için çok önemlidir. Sabır denilen şeyin ilk sadmede yani sıkıntıyla karşılaştığınızda gösterilen tepkidir şeklinde bir tanım getirir Hazreti Peygamber. Sabru inde sadmetil ula der. Yani Hazreti Peygamber Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'de hani sabredenleri müjdele, sabredenlere mükafat veririz, Allah sabredenle beraberdir gibi Kur'an'da birçok sabra dönük mükafat ve güzel şeyler vardır, müjdeler vardır. Yani böyle bir müjdeyi yakalamanın ölçüsünün sınırını verir Hazreti Peygamber. Yani sabır dediğiniz şey bir sıkıntıyla yüzleştiğindeki tavrındır. Yoksa aradan zaman geçti, zaten o zaman o sabır dediğiniz şeyi sizin önünüze doğal olarak getiriyor. Acıyı üzerinizden alıyor, sıkıntıyı sizden izale ediyor. İşte o anda şu bilinci yakalamasını öneriyor Hazreti Peygamber. Aslında bu belada, musibette benim varlığımda, benim rızkımda, benim ölmemde, yaşamamda hepsi Allah'tandı. Belayı veren de o, belayla yüz yüze gelen de onun kulu, bilincinin yakalanabilmesidir. Bu bilinci yakaladığınızda şu oluyor, o zaman belalar, dertler, sıkıntılar sizi sizin üstenizden gelmiyor. Siz onun üstünden gelmeye başlıyorsunuz. Hı. Yani onlar sizi kontrol etmiyor. Siz onu kontrol etmeye başlıyorsunuz. İşte böyle bir bilinç Hazreti Peygamber'in öncelik olarak bir Müslüman'da yakalanmasını istediği bilinçtir. Ve o yüzden Kur'an ayetlerinde de Hazreti Peygamber'in sözlerinde de musibetle yüz yüze gelindiğinde tavsiye edilen, bugün bizim çoğunlukla da aramızdan bir kardeşimiz ayrıldığında, vefat ettiğinde söylememiz istenen şu bilinç tavsiye edilir. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Bu Kur'an ifadesidir. Hı. Manası nedir? Biz Allah'tan geldik, Allah'a gidiyoruz. Hı hı. Velev ki bu musibet aramızdan sevdiğimiz birinin ayrılması şeklinde de olsa, hı, bu musibet biraz önce saydığımız örneklerde olduğu gibi bir yangın, bir felaket, bir yaralanma, kaza, hı, hiç beklemediğimiz insandan olumsuz, hı, bir tavır, bizi kıracak, üzecek, akşama kadar, hı, karşılaştığımız işte, hı hı, ufağından büyüğüne kadar bizim için sıkıntı olarak, bizim için musibet olarak tanımlayacağımız ne varsa, hı, hepsine karşı sergilediğimiz buradaki duruşun aslında bir hayatın imtihan hayatı olduğu, bizim de el an sürekli bir imtihan halinde bulunduğumuz, hı, bilinci, hı, ve bu imtihanı yapan birisinin olduğu ve o da, hı, yaratıcımız, hı, olan Yüce Allah'ın olduğu, bu imtihanda önemli olan ben başaracak mıyım, başaramayacak mıyım bilinç ve şuurunun canlı kılınması meselesidir. Hmm. Aslında Hazreti Peygamber'in biraz önce anlattığımız örneklerdeki tavsiyesinin bizi getirmek, hmm, istediği, hani o hanımefendiye yaptığı, hmm, tavsiyesindeki, hmm, önümüze koyduğu gerçeklik bu. Hmm. Yani meselenin şu, yani dünyada tesadüfen aslında hiçbir olay yok. Hmm. Yani bizim başımıza da gelen hiçbir şey de tesadüfi değil. Hı hı. Aslında her şeyin bir sebep sonucu var. Hı. Bazıları bizim kendi elimizle yaptıklarımızın olumsuz üzerimize yansımaları. Hı hı. Bazıları var ki bizim üzerimizde yaptığımız hata ve kusurlarımızın affına vesile olan unsurlar olarak karşımıza çıkar.
Yani bakalım. O zaman hocam sözünüzü bölüyorum ama bu konuyu açan bir şey. Hı hı. Hani şöyle diyorlar ya, hayır Allah'tan, iyilik Allah'tan.
Kötülük nefsinden.
Nefsine, kendinden kaybı. Bu böyle, hı, midir?
Bu kesinlikle böyledir. Buradaki musibetlerin nefisten olmasının karşılığı şudur. Hı. Aslında Kur'an-ı Kerim'de mesela Allah münafıklar için şöyle bir tespitte bulunur. Onların kalplerini mühürleme ifadesiyle. Hatemallahu ala kulubihim, Bakara suresinin ilk ayetlerinde, hı hı, yapılır bu tespit. Yani Allah'ın bir kalbi mühürlemesi de, insanın bir musibetle yüzleşmesi de, insanın bir nimetle yüzleşmesi de, nihai tahlilde güç olarak veren de Allah, o musibet dediğimiz şeyi varlık sahnesine çıkarma iradesi de Allah'a ait. Hı hı. Ama burada şöyle bir ince duruş var. Hı-hı. Buradaki iyilikleri seçme ve kesbetme bizim irademize bağlı. Hı-hı. Allah'ın bizim önümüze alternatif olarak yarattığı, koyduğu gücüyle, kudretiyle bize sunduklarındaki kötüyü tercih etme iradesi de bize bağlı. Hı-hı. Ama burada yine Cenab-ı Hak aktif. Nasıl aktif? Hı-hı. Yani bizim inancımızda Rabbimiz pasif değil. Hani bizi yarattı, yeryüzüne gönderdi, hı, bizimle elini eteğini çekti. Bizimle hiçbir alakası yok. Bizim inancımızdaki Allah böyle bir Allah değil. Bizim Allah'ımız her an bizim kalbimizde, her an bizim iletişim kurabileceğimiz, şöyle bir kendimizle baş başa kalıp, iki göz yaşı dökerek yöneldiğimizde, kalbimizin en derinliklerinde yanımızda bulabileceğimiz, hani Kur'an'ın ifadesiyle bize şah damarımızdan sürekli el an ve kesintisiz yakın olan bir Allah'ımız var. Böyle bir Allah'la biz, Allah bizi iyi yapmamızı tavsiye ediyor. İyinin peşinde koşmamızı istiyor. İyiye yöneldiğimizde de karşılığını sınırsız vereceğini vaat ediyor. Böyle bir Allah'ımız var.
Bu dünyada
var.
Veya diğer dünyada ama değil mi hocam?
Yani diğer karşılığı... dünyada zaten şöyle. Nimetin karşılığı açısından zaten bizim inancımızda nimet dediğimiz şeyin kalıcı yeri burası değil. Hı hı. Yani bu dünyadaki nimeti ne kadar sahip olursanız olun, bu geçicidir zaten. Evet. Yani hayatın kendisi geçici. Yani geçici olan bir hayat için kalıcı nimetten bahsetmek doğru olmaz. Biz nimet dediğimizde esasen bizde zaten kalıcılık duygusu da var, biliyoruz. Niye biliyoruz? Hani Hazreti Adem cennette şeytan tarafından aldatılırken şeytanın Hazreti Adem'in önüne koyduğu argümanlardan birisi de budur. Nedir? Allah sizin yeryüzü burada cennette kalıcı olmanızı istemediği için size şu ağacı yasakladı diyerek vesvesede bulunmuştu. Kalıcı olmak esasen bizim fıtratımızda var. Bu nereden geliyor? Çünkü bizi biz yapan esas ana tarafımız, yani ruhumuz, esas bizlik sahnesine çıkaran tarafımız, Allah'tan gelen tarafımız olduğu için Allah da geçici değil, baki, evveli ve sonu olmayan bir Allah olduğu için biz o yüzden sonsuzluğu istiyoruz, kalıcılığı istiyoruz. Hayattaki zaten bütün yaptığımız işler bu teman, beklentinin, bu ümitin bir sonucu. Bu inanan, inanmayan bütün insanlar da böyle. Yani insan bir şekilde daha fazla bir şeye sahip olma duygusu ve saikiyle bir şeyler yapıyor hayatta. Güzellikse güzellik cinsinden, makamsa makam cinsinden, farklı ne beklentiyse o beklenti cinsinden. Dolayısıyla burada bizim inandığımız Allah bizi iyi istiyor, tavsiye ediyor, emrediyor, mükafat vaat ediyor. Kötüyü de yaratmış alternatif olarak. Niye yarattı? Çünkü bize hürriyet verdi, irade verdi. Yani biz diğer varlıklardan farklıyız. Bizim gibi cinler de aynı şekilde. Yani iyi ve kötüyü seçme hakkına sahip, iyi kötü arasında mukayese etme hakkına sahip, tefekkür edebiliyor, ayırabiliyor, düşünebiliyor gibi bir sürü yeteneklerimiz var.
Şimdi hani musibetlerin başımıza gelmesiyle birlikte benim aklıma şu geliyor. Daha çok hani sabır. Hazreti Muhammed'in de söylediği sabır. Ama sanki böyle tasavvufta daha fazla işlenen bir konu değil mi hocam? Şöyle, sabırla pişmek.
Kesinlikle. İslam tasavvufu zaten Hazreti Peygamber'in yaşantısını yaşantı edinme adına ortaya çıkmış disiplinlerdir. Hani zaman zaman tasavvuf hakkında şöyle böyle değerlendirmeler yapılır. Bu böyle değildir. Hazreti Peygamber'in aramızdan ayrılmasından sonra onun terbiyesinde yetişen sahabelerin tarz ve yöntemleri günümüze işte farklı tasavvuf disiplinleri olarak yansımıştır. Bu disiplinler burada işte dinin söz kısmından çok öz kısmına ve davranış kısmına öncelerler. Ve bu önceleme doğal olarak işte önce bir sabrı önerir. Niye sabrı önerir? Çünkü nefis sabra yatkın değildir. Nefis tepki vermeye yatkın, isyankardır. Anlık sonuç almak ister. Anlık tepki verir, karşılığını anlık almak ister. Bu yönü sebebiyle nefsin o nefsi sabırla gemlenmesi tavsiye edilir. Sabır başarının anahtarı olarak sunulur. Miftahul feraç denilir. Sıkıntıların anahtarıdır denir. Gibi sabırla ilgili sabır imanın yarısıdır der Hazreti Peygamber. Sabırla ilgili çok farklı peygamberimizin bize dönük tavsiyeleri vardır. Aslında musibet denince de İlk akla gelen şey zaten sabırdır. Niye? Bu musibetler bazen bizim elimizle işlediklerimizin tabii sonuçlarıdır. Bunlar bazen de aslında biraz önce örneklendirildiği üzere bizim hiç içine dahil olmadığımız, belki kümülatif toplumsal amellerimizin bize dönüşü de olabilir. Yani düşünün ki bir beldede...
Burada ama devamlı insan kendisini suçluyor. Değil mi? Ya başınıza bir kötülük geliyor ve ne yaptım da bu benim başıma geldi? Devamlı bir sorgulama hali.
İşte orada şu, onu orada iyi ölçü tutturmak lazım. Yani orada çok her türlü hatadan sorumlu kendinizi görmeye başlar ve vaktinde manevi desteği yerli yerinde alamazsanız o zaman şu olabilir. O halde ben çok kötü bir insanım. Burada yaşamamın, bu dünyada kalmamın bir anlamı yoktur.
Evet, insanı o düşünceye sevk
edecek bir şey. Tarafına doğru evredebilir. O doğru değil. Tabii. İşte orada çok dikkatli olmak lazım. Burada şudur.
Bazen de iyi insanların da sınavı olmaz mı hocam?
Aslında hayatın kendisi
başı
sabırdır.
Başı secdeden ayrılmaz. Mümin, inancı yüksek olan insanlar.
Hep bak şimdi orada şöyle bir şey var. Bir bakarsınız, İslam büyükleri orada şunu önerir. Eğer başına hiçbir şey gelmediyse Allah'ın kendilerini unuttuğu şeklinde okur İslam büyükleri. Tam tersi biz aslında denenmeliyiz. Denenmeliyiz ki hatırlandığımızı, hesaba katıldığımızı, bizim de yeryüzünde Allah'ın bir kulu olarak varlığımızın hatırlandığı bilinç ve bilgisini ayakta tutmamız gerekiyor. O yüzden musibetler dediğimiz gibi kendi elimizden geldi, bizden kaynaklandı. Bizim ihmalimizse fark edeceğiz, bendendir. Ey nefis bunu sen yaptın diyeceğiz. Ama bunun sonuçlarına ulaşırken Hazreti Peygamber'in işte burada çok güzel önerileri var. Şöyle diyor Hazreti Peygamber. Bir musibetle diyor yüz yüze geldiğinizde biraz önce ifade ettiğimiz gibi Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz bilincini yakalayın diyor. Arkasından da şöyle deyin diyor. Ey Allah'ım bu musibeti sen bana verdin. Bu musibetin mükafatını da bana ver desin. Yani sadece böyle demekle kalmasın. Anladım. Arkasından da bunu, yani bu musibetin karşılığı olarak bana bir hayır ver desin der Hazreti Peygamber. Bu çok önemlidir. Bir başka tanım getir Hazreti Peygamber. Müslümanın haline şaşılır der Hazreti Peygamber. Bakınız bu şaşkınlığı da şöyle okur. O diyor bir hayır işlerse, başına bir hayır gelirse diyor. O hayırdan dolayı, daha doğrusu bir kendisine her işi hayırdır der müminin Hazreti Peygamber. Ve bu durum bir başkasına has değildir. Sadece mümine hastır diyor. Yani başına ne gelirse gelsin onun için hayırdır der önce. Bu sadece mümine hastır der. Ve devam eder Hazreti Peygamber. Ona bir sıkıntı isabet, daha doğrusu sevinecek bir şey isabet ederse, yani iyi bir durumla karşılaşırsa şükreder. Bu şükrü onun için hayırdır der diyor. Ona bir sıkıntı isabet ederse o zaman da diyor sabreder. Bu da onun için hayırlıdır. Yani iyiyle karşılaşıyor, şükrediyor, mükafat alıyor.
Evet.
Sıkıntıyla karşılaşıyor, sabrediyor, mükafat alıyor. Yani her halükarda bir mükafat kapısının kendisine açık olduğunu mümin yaşıyor, biliyor diyor.
Neticede kalp üzülüyor, gözyaşı dökülüyor ama öğrenilen çok şey olunuyor değil mi hocam sonunda?
Çok güzel özetlediniz. Oğlu İbrahim'i kabre koyarken Hazreti Peygamber gözyaşı döker, kalp üzülür. Gözyaşı döker der ve biz Allah'a teslim oluruz der Hazreti Peygamber.
Çok teşekkür ederiz Ali Hocam. Sevgili dinleyenlerimiz tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Gönül Sohbetleri.